Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programı ile yine karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz sosyolog Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün de yine aktüel konuları ele alacağız. İki konu seçtik. Bunları değerlendireceğiz hocamızla birlikte. İlk konumuz Alevilik ve kutuplaşma meselesi olacak. Ardından da siyaset ve çoğulculuk konusunu konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam hafta sonu Yeni Şafak'ta Alevilik ve kutuplaşma başlığı altında bir yazı kaleme aldınız. Çok güzel analizler içeriyordu. O yazı üzerinden de konuşalım istiyorum ben. Hem de evet. Genel olarak bugünlerde yine evet. Bir Alevilik meselesi gündemimize girmiş bulunuyor. Geçmiş yıllarda Alevilik Çalıştayları adı altında aslında daha çok gündemimize giriyordu. Evet. Güzel de oluyordu.
Evet, pozitif bir gündem
pozitif bir vardı. Gündemdi. Alevilere, Alevi vatandaşlara işte bir takım hakların iade edilmesi, işte din derslerine Alevilik başlığının konulması, evet. Sağlıklı bilgi verilmesi bununla ilgili. Diyanetin bir takım klasikleri basması, Alevi evet. Klasiklerini basması meselesi, işte Alevi dedelerle ilgili bir takım çalışmalar yapılıyordu. En azından sizin de ifade ettiğiniz gibi daha pozitif meselelerdi. Ama son günlerde Alevilik gündemimize şöyle düşmeye başladı. İşte Gezi Parkı olayları ve sonrasında gelişen olaylarda işte bakıyoruz. Ölen gençler, işte Alevi gençler, işte en son Ok Meydanı'nda meydana gelen bir kişinin ölümüyle neticelenen meseleler de yine böyle bir Alevi-Sünni çatışması mı evet. gündeme geliyor sorusunu aklımıza getiriyor. Şimdi hocam tabii iki eleştiri var bu konuda ya da iki tespit var. Siz de yazınızda bunu dile getirmişsiniz. Bir Aleviler muhafazakar siyasete karşı yeni bir güç olarak yapılandırılıyor mu?
Evet.
Böyle bir soru var. Diğer bir soru da şu, Müslüman kimlikle siyaset yapan, Müslüman kimlikle düşünen insanlar bu konuda işte Alevilere bir takım haklar verilmesi, iade edilmesi, onlarla ilgili bir takım düzenlemeler yapılması hususunda hak ve adalete göre hareket etmeli. Hatta evet. programımızın ikinci yarısında konuşacağımız çoğulculuk meselesi üzerinden. Evet. Yeni bir işte hak ve adalet gözetilerek onlara bir takım haklar verilmesi konusu gündeme geliyor. Ya işte kutuplaşma taleplerine karşı bir kutuplaşma Müslümanca bir siyasete yakışmaz.
Evet, eleştirileri bu çok aslında yapılıyor. Üzerinde durmamız gereken
evet,
bir şey. Yani şimdi
şöyle bir soruyla başlamak istiyorum hocam evet. ben. Bu yaşananlar gerçekten bir takım dış mihraklar tarafından, bir komplo teorisi olarak bunu gündeme getiriyorum. Gerçekten evet. muhafazakar siyasete karşı yeni bir Aleviler üzerinden yeni bir karşıt duruş sergileme mi? Yoksa Alevilerin işte kendi ifadeleriyle yıllarca evet. yaşadıkları dışlanma, mağduriyet, görmezden gelinme ve azınlık psikolojisiyle artık bir patlama anı mı?
Evet.
Bunu nasıl
evet.
değerlendirebiliriz?
Evet. Şimdi bir bütünlük içinde bakmak gerekiyor. Hakikaten AK Parti iktidara geldiğinden bu yana Alevilik meselesiyle ilgilendi ve bu konuda bir takım çözümler geliştirmek için önemli adımlar attı. Bunların bir kısmını siz de saydınız. Yani din dersinin içeriğinin değişmesinden tutun da cemevleri meselesine kadar tartışmalar yapıldı. Türkiye özgürleşirken Kürt meselesinin çözümü kadar, İşte başörtü meselesinin çözümü kadar, sert laiklikten uzaklaşma kadar Alevilik meselesi de gündeme geldi ve onun üzerinde de duruldu. Önemli adımlar atıldı. Fakat Gezi olaylarından sonra iş değişmeye başladı. Yani Gezi olaylarından sonra hükümete karşı farklı bir ittifak, muhalefet ve karşıtlık ortaya çıktı. AK Parti'ye değil çoğunlukla Tayyip Erdoğan'a karşı nefretle yüklü olan bir biçimde ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun onu yerinden etmeye yönelik bir ittifak, bir muhalefet gelişti sokaklarda. Bu muhalefetin içinde Alevi unsurların da ciddi anlamda yer aldığını görüyoruz. Yani bu mitinglere katılmaları, kullandıkları söylemler, ondan sonra bu tabii mitinglerde ölenlerin işte 5 kişi deniyor bunların Alevi olması.
Evet.
Ama adeta bu ölümler aracılığıyla bir yönüyle Alevilik ciddi bir biçimde AK Parti'ye karşı kutuplaştırılıyor. Muhafazakarlara karşı kutuplaştırılıyor veya Sünnilere karşı kutuplaştırılıyor. Türkiye toplumunun en önemli gerginlik hatlarından birisi Aleviliktir. Alevilik Türkiye'de Sünniliğin çoğunluğu karşısında farklı bir inanç grubu olarak var oluyor ve bu tarihte de yaşanmış bir takım travmalar var. Bu travmaları kaşıyarak gündeme getirerek Aleviliği stratejik bir güç olarak zaman zaman kullanıldığını, zaman zaman buna başvurulduğunu, zaman zaman seferber edildiğini görmek mümkün. Bunun için aynı zamanda muhafazakarlar da milliyetçilik düşüncesi üzerinden gidilerek yapıldığını, işte Çorum, Maraş hadiseleri çok uzak değil yani.
Evet.
Bunlar 80 öncesinde olan, hala konuşulan.
Sivas olayları da yine buna dayandırılıyor kısmen.
Dayandırılıyor. Burada ciddi bir sorunla yüz yüzeyiz. Toplum olarak bir sorunla yüz yüzeyiz. Sadece muhafazakarlar, sadece iktidarlar değil. Bu toplumun önemli bir parçası olan bir inanç topluluğu var. Bu inanç topluluğu AK Parti karşıtlığı çerçevesinde, muhafazakar siyaset karşıtlığı çerçevesinde seferber edilmeye çalışılıyor. Bir takım insanları öldürülüyor belki bilmediğimiz güçler tarafından. İşte DHKPC tarafından bunlar mahallelerine gidilerek, çocukları yönlendirilerek, mahalleleri yönlendirilerek sokağa dökülmesi, çatışmaya davet edilmesi, ellerine bomba konulması, polisle işte güvenlik güçleriyle yüz yüze getirilmesi. Nitekim Ok Meydanı'ndaki olayları gördüğümüzde işte orada son ölen kişilerin aileleri işte bunu siz yapmadınız örgüt üyelerine kızıyorlar. Yani bu mitingleri yapmasaydınız olmazdı diye sağduyulu tepkiler var burada.
Evet.
O nedenle yani Alevi toplumunun kendi doğal sürecinden gelen bir tepki değil bunlar. Ciddi anlamda bu tepkiler bu gezi olaylarından bu yana Türkiye'yi kışkırtmak isteyen, iktidarı sandık dışı bir takım yöntemlerle yerinden etmek isteyen güçlerin müdahaleleri söz konusu. Tabii bu müdahalelerin ve kışkırtmaların hitap ettiği uygun bir zemin de söz konusu. Uygun zemin nedir? Yani işte 100 yıllık bir problemdir. Bu problemi AK Parti getirip koymadı önümüze. Bu muhafazakarlar da koymadı ortaya. Tam tersine Necip Fazıl Kısakürek gibi bir insan ki milliyetçi görüşleriyle, antikomünizm görüşleriyle eleştirilir. Buna rağmen Necip Fazıl Kısakürek'in Dersim olayları ile ilgili yazdığı eleştirel metin çok önemli bir metindir. Bu da aslında İslamcıların, muhafazakarların, dindarların Alevilik meselesine kesinlikle Cumhuriyet ideolojisinin kemalist formuyla bakmadığını, onları görmezlikten gelmek, onları reddetmek, onları yok saymak gibi bir tutuma sahip olmadıklarını gösteriyor.
Bir inanç formu içerisinde değerlendirdiklerini.
Evet, böyle değerlendiriyorlar. Yani bir biçimde ben Necip Fazıl'ı yine geçen baktım özellikle Dersim hadisesiyle ilgili bölüme. Hakikaten yani hani Necip Fazıl deyince böyle bir şeyi beklemiyordum. Ben de tabii yanlış düşünüyormuşum demek ki. Ciddi bir şey var, sahiplenme var yani Dersim'deki hadiseyle ilgili. O tarihlerde hele hele Necip Fazıl'ın yaşadığı tarihlerde sahiplenmek kolay bir şey değil. Dolayısıyla bugün muhafazakar siyaset de çeşitli Alevi açılımlarıyla Alevilik sorununu çözmek istedi. Bunun için bir irade ortaya koydu. Kendi camiasını, çevresini buna ikna etmeye çalıştı. Türkiye'de sürüp gelen Alevilikle ilgili ön yargıları çözmek istedi. Fakat son bir sene dediğimiz gibi hem uluslararası bir takım güçler hem Türkiye'deki güçler bu Aleviliği yeniden stratejik bir dinamik olarak kullanmak istediler. Daha önce de aslında bunu kullandılar. Yani mesela 28 Şubat döneminde kullanılan söylemlere baktığımız zaman bununla karşılaşırız. Yine özellikle son iki yıldır Suriye meselesinde İşte Adıyaman'da bazı Alevi vatandaşlarımızın kapılarının kırmızı çarpı işareti konması.
Evet.
Suriye meselesi, Reyhanlı meselesi.
Hatay'ın.
Hatay'la ilgili Esed'i savunma tarzları. Esed'i bir Alevi olarak ileri sürüp onunla sahiplenme, Alevileri bu çerçevede seferber etme, kışkırtma gibi tutumlar var. bütün burada işte Alevilere yönelik ciddi bir çalışmanın olduğunu gösteriyoruz.
Berkin Elvan
evet, Berkin ölümü, Elvan'ın ölümü ve yanlış dezenformasyonla tanıtılması. Yani 4-5 kilometre evinden çıkıyor, gidiyor, bir eyleme katılıyor. Bütün medya, özellikle AK Parti karşıtı olan medya bunu işte
ekmek almaya
gitti diye tanıtıyor.
Evet.
Yani kasıtlı öldürüldüğü söyleniyor. Alevi olduğu için öldürüldüğü söyleniyor. Bu çok ciddi yanıltıcı bir şey. Tam tersine Türkiye'de aynı zamanda mezhepler arası çatışmayı kışkırtan bir şey. İnanç toplulukları arasındaki çatışmayı kışkırtan bir şey. Hiç kimseye de bir yararı olmaz. Çünkü biz bir biçimde bu coğrafyada asırlardan beridir yaşıyoruz. Yan yana yaşıyoruz. Belli dışlama mekanizmaları işlese de bu yan yana yaşama devam ediyor. Bu dışlama mekanizmaları, bu yanlışlıkları zaten sorgulamaya başladık. Bunları da sorgulamalıyız. Türkiye'nin kutuplaştırılmasının en önemli meselelerin başında hakikaten bu Alevilik meselesi geliyor.
Evet. Hocam hemen araya girip şunu sormak istiyorum. Şimdi Alevilik bir inanç formu.
Evet.
Kendi tabirleriyle işte ayrı bir mezhep, Alevilerin kendi tanımlamasıyla. Burada bir ilahiyat tartışması yapacak
evet.
değiliz biz.
Evet.
Fakat mesela başbakanın en son Almanya ziyaretinde protesto eden kanadın çoğunluğunda bulunan insanların da Alevi olduğu söyleniyordu.
Evet.
Başbakan da şöyle bir dil kullanıyor. Genelde muhafazakar camiada kullanılan bir dildir bu. O da şu, işte Ali'siz Alevilik.
Evet.
Yani tüm bu olanların aslında inanç temelli bir kalkışma, inanç temelli bir cevap olmadığı, işte Alevilerin 60'lı yıllardan itibaren işte Marksistlerin boyunduruğu altına girdiğini,
evet.
bir şekilde Aleviliğin ya da Alevi vatandaşlarımızın işte kullanıldığını, asıl dertlerinin inanç olmadığını, işte Ehl-i Beyt sevgisi, Hazreti Ali sevgisi olmadığını, bir takım
evet.
işte geçmişte de yaşadık, yakın dönemde de yaşadık. İstanbul'da Gazi Mahallesi olaylar, işte Ok Meydanı,
o, evet.
orası da öyle bir mahalle, karışık bir mahalle. Şimdi burada iki sorum olacak. Birisi, Aleviler gerçekten baktığımız zaman işte Dersim hadisesi bir taraftan Alevi hadisesi.
Evet.
Sonrasında bakıyoruz işte sanki katiline aşık olan maktul gibi işte CHP'nin kanatları altına giriyor. Neticede hani heterodoks bir hareket de olsa İslam'ın özünde bir hareket ama zaman zaman böyle ateizme yönelen bir hareket haline geliyor. Kendi içinde bir inanç temelli bir sorgulama yapıyor mu Aleviler?
Evet.
İkincisi, yapmadıklarını düşünelim.
Evet.
Yani inanç temelinden uzaklaştığını düşünelim. Hükümet ya bunların Aleviliği Ali'siz bir Alevilik diye görmezden gelmeli mi? Yani bir inanç topluluğu, ben kendimi böyle tanımlıyorum.
Evet,
yani senin
evet.
istediğin forma girmiyorum, şekle kaba dahil olmuyorum. Ben kendimi böyle tanımlıyorum deme hakkı yok mudur?
Evet, böyle bir hakkı var elbette. Yani insanlar Aleviliği bizim istediğimiz gibi yorumlamak durumunda değiller. Aleviliği kendi anlayışlarına göre yorumlayabilirler. Fakat şu gerçek var, yani Alevilik sonuçta İslam kültür dünyasını, İslam medeniyetinin içinde sürüp gelen bir olgu. Ve birçok farklı boyutları var. Yani işte Kızılbaşlık var, Rafizilik var, Bektaşilik var. Farklı Alevilik tarzlarıyla biz karşı karşıyayız.
Kurumları da etkilemiş, Yeniçeri Ocağı'na
evet,
etkileyen
yani
bir şey.
Yeniçeri Ocağı'na etkileyen ciddi bir yapı. Ondan sonra kapatılıyor ama devam ediyor Bektaşilik. İşte Türkiye'de uzun süre pasaportların başında Bektaşi sembolü vardı.
Evet.
Çeşitli sembollerle de kendini yansıtmaya devam ediyor. Yani Hızır, Hazreti Hızır'la ilgili kutlamalar, festivaller
evet,
vesaire.
Evet.
Bunun toplumda ciddi karşılığı var. Yani bizim mesela Harput'ta Fethi Baba dediğimiz bir türbe var. Bu türbeye hem Sünniler gelir hem Aleviler gelir yani. Böyle örtüştüğümüz yerler de çok. Dolayısıyla sonuçta bir gerçek var. Alevilik kendi içinde homojen değil. Birçok farklı çizgileri var. Nesnel, üzerinde uzlaşılabilecek, ona göre hareket edilecek metinleri yok. Bu daha çok menkıbelerden oluşan, dolayısıyla farklı yorumlara çok açık olan, o subjektif özellikler taşıyan yönler var. Her okuyan da kendine göre farklı anlamlar çıkarıp ona göre bir kültür geliştiriyor. Ona göre bir Alevilik geliştiriyor.
Bir de sözlü kültürle aktarılan
evet,
bir şey var
hocam. Şifai kültür, sözlü kültür.
Çok yazılı eserler
efendim,
de yok.
Efendim yazsak şu bu ama sonuçta
evet.
böyle. O nedenle farklı Alevilik biçimleri var. Bunların içinde Hazreti Ali'nin tarihsel gerçekliğiyle, nesnel gerçekliğiyle reddedip Marksizmle bütünleştiren Aleviliği, isyan, Marksizmin çatışmacı ve isyan kültürüyle, tabii Aleviliğin tarihinde de bunlar var kısmen. Böyle yorumlayarak onu yeniden inşa eden, üretenler var. Bu ciddi bir sorun, bunu tartışabiliriz. Ama sonuçta Türkiye'de Aleviler kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa, nasıl yorumluyorlarsa, biz o halleriyle onları tespit etmek, onları görmek, o öyle kabul etmek zorundayız. Biz onların inancı öyledir diye onların inançlarını benimsemeyiz. Biz inancımız neyse onu benimseriz. Biz derken Sünniler burada kastediyorum. Ama Alevilerin de kendilerini öyle tanımlamalarına da toleranslı, yani saygılı olmamız gerekiyor. Saygılı kabul etmemiz gerekiyor.
Yani müdahil olunacak müdahil, mesele bu işin işte terörize edilmesi, sokaklara çıkılması, buna
buna tabii, yani bu
artık
Alevilik
bir şey meselesine dönüyor. Asayiş meselesine dönüyor.
Yani orada kesinlikle bir yandan elbette kültürel olarak, entelektüel olarak bu tartışmalar olacak, devam edecek. Teolojiyle ilgili, Aleviliğin sosyolojisiyle ilgili. Şu Aleviler kapalı bir toplum, dışlandıkları için, az oldukları için, ne nedenlerle olursa olsun bu kapalılık şimdi açılıyor şehir hayatından, modernleşmeyle, küreselleşmeyle. Müzakereler ve tartışmalar olacak. Bu Aleviler için de iyi, Türkiye'nin genel toplum yapısı için de iyi. Birbirlerini tanıyarak yeniden tanımlayacaklar ve yeniden beraber yaşamanın yollarını bulacaklar. Ama bunu yapabilmenin yolu hiçbir zaman isyan, çatışma ve kutuplaşma değil. Çünkü isyan, çatışma ve kutuplaşma kapalılığı getiren, körükleyen, müzakereyi engelleyen, birbirini tanımayı engelleyen bir yoldur. Ve yeniden tarihte yaşanan travmaların yaşamasına davetiye çıkarmaktır. Oysa Türkiye hakikaten yaşadığı bir büyük dönüşümlerle, sosyolojik yapısıyla Alevilikle değişmiş, Sünnilikle değişmiş. Yani pratik olarak baktığımızda sosyolojileri değişmiş. O nedenle bunlar konuşmak, tartışmak, müzakere etmek ve beraber yaşamanın yeni yollarını bulmak zorundalar.
Evet. Bir de hocam, yani Alevi vatandaşların da işte DHKPC gibi bir takım işte örgütlerle, belki evet, CHP ile yakınlaşmalarını, çünkü istismar edildiklerini düşünüyorum ben. Bu kendi içlerinde de bunları bir otokritiğini yapmaları gerekiyor herhalde, değil
ya
mi hocam?
Kesinlikle. Şimdi 28 Şubat'tan önce mesela Uğur Mumcu hadisesi önemli bir hadise 92'de. Uğur Mumcu katledildikten sonra İslam karşıtı, şeriat karşıtı bir çizgi oluştu Türkiye'de. Ve bu çizginin oluşma süreci içinde Alevilik de yerleştirildi. Aleviler de bu kışkırtmaya getirildi. Aleviler de İslam'a, İslam'ın serbest yorumuna karşı yapılandırıldılar. Ve birçok mesela akademisyen Alevi arkadaşlarımız var. Konuştuğumuzda bu durumlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla yine Aleviliğin o yaşadığı mağduriyet, kapalı toplum, dışlanma, damgalanma sorunları nedeniyle isyan kültürüne, tepkisel kültüre, şiddet eylemlerine daha meyyal bir sosyolojiye sahip. Bu sosyolojinin normalleşmesi için büyük toplumla fazla etkileşime girmesi lazım, müzakereye girmesi lazım. DHKPC gibi veya TİKO gibi terör örgütleri Aleviliğin bu sosyolojisini bildikleri için onların gençlerine el atmaya çalışıyorlar. Onların gençlerin o psikolojisine, o
tepkiselliklerine,
o beklentilerine yöneliyorlar ve tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bu normal bir şey değil. Yani DHKPC neden Ok Meydanı'nda, Alevilerin yoğun olduğu bir yerde örgütleniyor, taraftar buluyor? Alevilerin bunu kendilerine sorması lazım. Bunu sorgulamaları gerekir. Alevilerin özgürleşmesi, haklarına kavuşmasını ya da AK Parti karşıtlığıyla, kutuplaşmasıyla çözmeleri mümkün değil. Bunun yerine hem kendilerini sorgulamalı, hem de büyük toplumla, iktidarla daha demokratik bir siyasi ilişki içine girmeleri gerekir.
Evet. Siyaset ve çoğulculuk konusunu konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamız. Hocam bu çolculuk meselesi zaman zaman toplumda böyle bir siyaset sıkışması olduğu zaman, çatışmalar, gerilimler arttığı zaman gündeme gelen bir konu. Sadece siyaset alanında değil, din alanında da zaman zaman gündeme getiriliyor. İşte religious pluralism diye bu konuda yazılmış, Batı'da da çokça makale ve kitap bulunuyor. Genel itibariyle hocam, çolculuk nedir? Bununla isterseniz bir başlayalım. Ardından son dönemde Nilüfer Gölen'in, işte Hayrettin Karaman Hoca'nın da bu konuda yazıları vardı. Onun üzerinden isterseniz siyaset sahnesine de geçmiş olalım. Evet. Pluralizmle başlayalım hocam. Evet. Çolculuk nedir? Hangi alanda ne ifade ediyor? Tarihsel uygulamaları bize neleri gösteriyor?
Evet. Şimdi ontolojik manada tabii bizde tevhid vardır, teklik vardır. Ya dolayısıyla orada bir çoğulculuktan bahsedemeyiz. Bizim çoğulculuktan bahsettiğimiz daha çok tarihsel olan ve sosyolojik olandır, olgusal olandır. Dinimiz İslam'dır, tektir, tevhid dinidir. Ama dinimizin tarih içindeki sosyolojik alanda kendini pratikleştirmesi, somutlaştırması, çeşitli renkler ve kokular biçiminde yansıtması pluraldır ve çoğuldur. Bu genel ilkeleri belirttikten sonra günümüzde pluralizm veya dini pluralizm etrafındaki tartışmalar önce Avrupa'da başladı ve Türkiye'ye yansıdı. Avrupa'da tabii dinsel çoğulculuk veya genel anlamda çoğulculuk yoktu yani. Modernite ciddi anlamda hakikati, evrensel hakikati bir teklik üzerine kurdu ve herkesi onlara davet etmeye çalıştı. Akıl, özgürlük, bilim,
pozitivizm gibi. Evet. Ve bu dini kaynaklar üzerinden, dini terminoloji üzerinden de değildi hocam,
evet,
değil mi?
Yani yeni tabii,
dinsel, bilimsel bir din ortaya çıkarılmaya çalıştı.
Bilimsel bir şeyden, çerçeveden hareket ediyordu. Siyasal alanı da aynı şekilde tekil bir anlayış vardı. Ulus devletlerde işte homojen toplumlar, homojen siyasal tahayyüller çoğulculuğa yer vermiyordu. Fakat küreselleşmeyle birlikte çoğul kültür, çok kültürlülük tezi gündeme geldi, tartışıldı. Dinsel çoğulculuk da buna paralel olarak yeniden gündeme taşındı. Aslında dinsel çoğulculuk Avrupa tarihine baktığımız zaman 17. yüzyıldan itibaren başlar. Tolerans yasaları 1615-20'lerde çıkıyor. Mesela John Locke işte bunun önemli isimlerinden birisi. Avrupa'nın kendi içinde Protestanlar ve Katoliklerin yaptığı 30 yıl, 100 yıl savaşlarından sonra böyle bir tolerans yasaları, dinsel hoşgörü, dinsel çoğulculuk prensiplerini benimsemeye başladılar.
Bu liberalizmle de
ciddi anlamda yakın bir ilişkisi var.
At başı ilerleyen tabii, bir ilişki. Evet,
bir ilişki tarzı bu. Hı-hı. Almanya'da da devam etti. Britanya'da ortaya çıktığı gibi. Orada sonuçta şuna varıldı. Yani işte Protestanlık da farklı bir din yorumudur. İşte ulus devletler de kendi dilleriyle dini yorumları yapabilirler. Çevirileri yapabilirler. Her ulus devletin kilisesi olabilir. Ve çoğul bir din benimsendi. Oysa daha önce kilise kendisini evrensel hakikat olarak kabul ediyordu. Kendi dışındaki bütün mezhepleri sapık olarak görüyordu ve Engizisyon mahkemelerini harekete geçirerek onları yok ediyordu. Ve nitekim Avrupa'nın orta çağında farklı bir dinle karşılaşamayız. Ve Yahudilik de sürekli ciddi anlamda takibat altındadır, dışlanma altındadır. İşte 17. yüzyıldan sonra dini çoğulculuk gündeme geldi. Hatta laiklik bile orada farklı din anlayışlarının devlet karşısında özgürce var olabilmesi, devletin tek bir din anlayışı dayatmaması olarak benimsendi. Bir yönüyle sekülerleşme Avrupa'da dinsel çoğulculuğu destekleyen bir formül oldu. Bize baktığımızda ise Osmanlı toplumunu örnek alırsak birçok farklı dinlerle ve birçok farklı mezheplerle karşılaşırız. Hem dinler alanında yani semavi dinler veya diğer dinlerle ilgili birçok tecrübeler var. Dinsel çoğulculuk İslam ve İslam'ın dışında da var. İslam'ın içinde de dinsel çoğulculuk var. Yani şu şekilde yine sosyolojik anlamda farklı mezhepler var, farklı tarikatlar var, farklı inanç grupları var. Ve bu çoğulculuk Osmanlı'da farklı tekkelerle, farklı meşreplerle, farklı dergahlarla yaşatıyor ve devam ettiriyor.
Evet. Hocam burada...
Fakat...
Buyurun.
Hızlandırıyorum ben tabii. Tarihi anlatmak
tam
değil
burada,
amacım.
Tam burada şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi demin sözlerinize başlarken dediniz ki yani bir İslam'ın bir tevhid inancı var.
Evet.
Bir teklik inancı
evet.
var. Din konusu olunca soruyorum bunu.
Evet.
Şimdi bir takım inanç gruplarına, onların farklı inançtan insanlara işte bir toplum teşkil etmeleri için, bir takım temel haklardan yararlanmaları için hak vermek...
Evet.
Le çoğulculuk aynı şey midir? Çünkü çoğulculuğu biz şey de anlıyoruz. Yani ya her din aslında bir batıda yazılan makalelerde
her
de bu ortaya çıkıyor.
Hakikattir.
Herkesin bir hakikati vardır. Hristiyanlık da bir hakikati temsil ediyor. İslam da bir hakikati temsil ediyor. Kimse kimseye üstünlük iddiasında bulunamaz. Teklik iddiasında bulunamaz. Sanki sorun biraz orada mı?
Yani,
yani mesela Hayrettin Karaman'ın üç gün önce yazdığı makale Demokrasi, Çoğulculuk, Laiklik ve İslam diye Hı-hı. Yeni Şafak'ta yazdığı makalesinde de bu konuyu gündeme getirdi. Şimdi orada hoca diyor ki işte çoğulculuk diyor bizim bünyemize uymaz diyor bu manada.
Evet.
Çünkü çoğulculuğun temelinde hak ile batılın, doğru ile yanlışın, İyi ile kötünün göreceliği ve eşitliği söz konusudur diyor. Gerçekten bu görecelik ve eşitlik önemli. Çoğulculuk özgürlük vaat eder. Fakat İslam açısından bir de değerlendirme söz konusudur. Verilen bir hak, verilen bir özgürlük küfür, günah ve ayıp bağlamında yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. Gerekirse bu hak zorla terk ettirilmez ama... Terk ettirilmeye teşvik edilir. Hani o zaman dinin işte tebliğ, irşat yönü ortaya çıkıyor. Çok böyle muhataralı bir konu hocam bu.
Şimdi bu tek yönlü bir okuma tarzı. Yani ben mesela birçok Avrupa literatürüne, sosyoloji çalışmalarına baktığım zaman dinsel çoğulculuğu böyle algılamıyorum. Yani tabii öyle algılayanlar da var. Ama biz Türkiye pratiğini ve dünya pratiğine baktığımız zaman toplumlarda farklı dinlerin, farklı mezheplerin, farklı inanç kültürlerinin varlığı demektir dinsel çoğulculuk. Yoksa ontolojik planda hakikat tektir. Her din mensubu kendi hakikatini görür. Onun için hakikat tek olmazsa, onun üstünlüğüne inanmazsa niye onu tercih etsin yani? Böyle bir şey olmaz ama elbette Avrupa'da yükselen ciddi bir relativizm var. Bu relativizme bağlantılı olarak postmodern kültürün de getirdiği bir şey... Dinler arası böyle efendim ya o din de doğru bu din de doğru biraz bunu yaşadım aklıma yatmadı biraz da onu yaşayacağım. Böyle bir yönelim var elbette.
Evet.
Fakat bu dinsel çoğulculukla ilgili bir bakış açısı bir perspektif ama tek değil bu. Öte yandan biz ontolojik planda değil de sosyolojik planda dinsel çoğulculuğu görüyoruz. Bir gerçek bir vaka yani farklı mezhepler var farklı tarikatlar var farklı meşrepler var. Bunlara biz ne diyebiliriz?
Yani
bunlar
hocam,
dindir ve bir çoğulluğu
yani
ifade ediyorlar.
Bir, bir şeyi yani dini açıdan tabii bizim biraz dini çoğulculuğa...
Onlar daha çok
ya
kelam
hakikatin,
ve...
Hakikatin kaynağı açısından değil de hocam.
Tabii ontoloji
hak,
değil.
Yani ontolojik manada değil. Değil ama bunu kabul etmiş insanlar. Onlara
elbette.
Bir takım haklar belki
tabii.
Alevilik tartışmasında
ya,
bu
aynı.
Manada.
Yani Cem evi mesela ben bir sünni olarak Cem evini hiçbir zaman camiyle eşit görmem. Benim için bir ibadet yeri değil. Ben bir Müslüman olarak ibadet yerini camiyi görürüm veya işte ehl-i sünnet anlayışına uygun olan İslam'ın temeli diye benimsediğim ilkelere uygun olan dergahları ibadet yeri görürüm. Ama benim için böyle diye bir Alevi de benim gibi düşünmek zorunda değil. Alevi için cemevi ibadet yeri olabilir ama Alevi için cemevinin ibadet yeri olması benim için de oranın ibadet yeri olacağı anlamına gelmez.
Evet.
Bu çok ince bir nokta.
Evet,
bunu birbirinden
evet.
ayırmamız gerekiyor. Yani ben başkasının Hristiyanlığın yaşamasına hoşgörüyle yaklaşmam, ona müdahale etmemem, Hristiyanlığın benim dinimle eşit düzeyde bir hakikat olduğuna inandığım anlamına gelmez.
Doğru.
Tarih içinde de Osmanlılar, Müslümanlar hiçbir zaman Hristiyanlığı hakikat manasında Müslümanlıkla eş olarak görmemişler. Ama Hristiyanların kiliseleri, Hristiyanların dergahları kendi çaplarında bir sürü faaliyetleri var. Onlara müdahale etmemişler.
Güvence yani. Altına almışlar.
Güvence altına almışlar yani.
Şimdi
dolayısıyla
evet.
bu mesele karmaşık bir mesele.
Evet.
Bunu daha geniş manada
değerlendirebiliriz.
Anlamak gerekiyor.
Hocam biz bir taraftan siyaset ve çoğulculuğu da konuşacağız.
Evet.
İsterseniz biraz işin
şimdi bugüne gelirsek
geçelim.
Türkiye'de şu yaşandı. Türkiye'de laiklik çoğulculuğu getirmedi. Tam tersine Türkiye'de laiklik Osmanlı dini çoğulculuğunu imha eden, tasfiye eden, tek bir din anlayışını egemen kılmaya çalışan bir formüldür laiklik Türkiye'de. O nedenle bu laiklik garip bir şey. Ne Avrupa tipi laikliktir, ne Müslümanlıkla uyumlu olan, ona eklemlenebilecek bir laiklik. Nitekim tekkeler ve zaviyeler kapatılıyor. İslam'ın kendi içindeki dinsel çoğulculuğun üzerine çizgi çekiliyor. Ve resmi anlayış Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinde tek bir din anlayışı geliştirmeye çalışıyor. Sorun bu. Bugün yeniden devletin böyle bir karar alması 100 yıl boyunca toplumsal düzeyde, sosyolojik alanda ne tarikatları, ne dergahları, ne de Alevilerin farklı inanç eylemlerini, dedelik kültürünü yok etti. Ve Türkiye özgürleşince bunlar öne çıkıyor. Şimdi o zaman devlet bunu nasıl yeniden formüle edecek? Yaşadığımız sıkıntılar bu. Bunu siyasal bir, yani bunu yine dini çoğulculuğu benimseyen bir siyasetle aşabilir. Evet, Türkiye'de bunlar var. Başbakan da geçen çok doğru ve isabetli bir açıklamada bulundu. Red, inkar, asimilasyon Kürt meselesi için değil, Alevilik meselesi için de uygulandı. Türkiye bunlardan vazgeçmeli. Sünniler için de, en çok da Sünniler için uygulandı. Çünkü bu toplumun ekseriyeti Sünnidir. Onların dergahları, onların tekkeleri, onlara şeyhlik kurumu ters yüz edildi, itibarsızlaştırıldı, yasaklandı. Bütün bunlarla birlikte Aleviliğin özgürleşebilmesi için Sünniliğin özgürleşmesi gerekiyor. Sünnilik mantalitesinin özgürleşmesi gerekir. Bunlar birbirini destekleyen, birbirini besleyen şeyler. Toplumsal yapı çünkü bunlarla beraber oluşuyor. O zaman bunların her biri kendi lerini yeniden özgürce ifade ederse dini çoğulculuk da sağlanır. Dini çoğulculuk hiçbir zaman imanın çokluğu demek değildir. İman hakikat tektir.
Tektir, evet. Doğru.
Yani bunu ayırt etmek lazım.
İşin hocam inanç, ilahiyat boyutuyla bir
sosyoloji
takım boyutu. Sosyolojik boyutu, inanç gruplarına bir takım hak ve hürriyetlerin evet. sağlanması ayrı şeyler.
Kesinlikle ayrı şeyler.
Hocam evet. Biraz siyaset alanında çoğulculuk tartışmalarına da gelirsek bugünlerde evet. yine gündeme düştü. İşte AK Parti siyasetinin çoğulcu bir siyaset izlemediğini, çoğunlukçu bir siyaset izlediğini, işte sandıktan çıkan oranlara göre bir siyaset güdüldüğünü, AK Parti'ye oy vermeyen işte son yerel seçimlerde %55'lik bir kısmın evet. isteklerinin, taleplerinin, onların yaşam haklarının görmezden gelindiğini, AK Parti'nin ciddi şekilde toplumu kutuplaştırdığı ve sadece kendisine oy veren, kendisini takip eden insanları itibara aldığı eleştirisi var. Birkaç gün önce Hürriyet Gazetesi'nde Profesör Nilüfer Göle ile bir röportaj vardı. Nilüfer Göle evet. sosyolog hocam, meslektaşınız.
Evet.
Yani geçmişte ciddi çalışmalar evet. da yaptı, evet. alan araştırmaları yaptı. Başörtülü kızların ya da İslami kesimin dönüşümünü ciddi olarak yazılara
gözlemledi. Bunu meşrulaştırdı. Özellikle Avrupa kamuoyunda, beyaz Türkler neslinde geniş işte liberal entelektüeller deyince liberal düşünce topluluğu değil yani.
Evet.
Bu kesimde daha objektif algılanmasını
sağladı. Büyük katkısı var. Yani sözüne de itibar edilen evet, birisi. Evet. Kendisi zaten Fransa'da
yani Türkiye'den çıkıp Türkçeyle yazarak dünyaya mal olan kaç tane bilim adamımız var?
Evet.
Yani bu açıdan Nilüfer Göle'yi yok saymak, üstünü çizmek. Ben de geçmişte bir iki makalemde eleştirdim ama genel olarak bir bütünlük içine baktığımızda Nilüfer Göle hakikaten Türkiye'yi Özal döneminden bu yana objektif olarak gözlemleyen önemli isimlerden
evet.
birisi.
İslam'ın Yeni Kamusal Yüzleri, Modern evet. Mahrem gibi kitapları da var. Şimdi hocam Nilüfer Göle AK Parti'nin reformizmden giderek uzaklaştığını, hatta İslami reformizm diyor, o tırnak evet. içinde kullanıyorum, giderek daha bu reformizmden bir otoriter kapitalistleşmeye doğru kaydığını söylüyor. Çok ilginç yeni bir tabir, belki bu bundan sonra sıkça kullanılacaktır. Türkiye'nin durumunun feminize olmuş Türkiye sendromu diyor. Onu da önündeki tek engeli kocasını gören kadına benzetiyor. Feminize olmuş Türkiye sendromunun. Yani her şeyin Tayyip Erdoğan üzerinden konuşulmasını doğru bulmuyor. Yani hatta bir dakika Tayyip Bey'i işte dışarıda bırakalım, öyle konuşalım diyor. Hatta evet. Tayyip Bey olmasa bu meseleler hallolacak mı? Olmayacak. Yine bu meselelerle karşı karşıya kalacağız diyor. Yine iktidarın işte sürekli ben mağdurum edebiyatını işte terk etmesi gerektiğini, bunun kendi ayrıcalığını örtbas ettiğini, evet. Yine bu durumun Cumhuriyet seçkinlerinde de görüldüğünü geçmişte, onların evet. da aynı hataya düştüğünü, sadece bizim olsun, başkasının olmasın mevcut iktidar dediğini ve bunun da işte bugün yaşadığımız işte bir takım Alevilerin rencide edilmesi, işçilerin taşeron sistemde çalıştırılması meselelerinin hep bundan kaynaklandığını söyledi. Sosyal bir mühendislik yapıldığını, bunun artık yine tırnak içinde kullanıyorum. Yani abdestli kapitalistlerin ve sosyal mühendislerin bir araya gelip hatta Türkiye'deki o sağ merkez siyaseti farklı bir yöne doğru dönüştürdüklerini falan söylüyor. Tabii çok
yani bu son şeylerine çok, pek katılmıyorum
tabii,
açıkçası.
Eleştirilecek çok şey var. Ben sadece özetleme manasında diyorum.
Yani bu abdestli kapitalistler Türkiye'nin ekonomisini bütünüyle yönlendirecek bir güce sahip değiller. Türkiye'nin daha yeni ilk ona giren zenginlerin altısı bir ailede toplandı ve bu ailede beyaz Türklerde olan bir aile. Evet. Dolayısıyla hala muhafazakar kapitalistler diyelim hadi.
Evet.
Bunlar öyle çok güçlü değiller. Türkiye'yi üzerine mühendislik yapabilecek kudrete sahip değiller.
Evet.
Ve bence Türkiye'de en az mühendislik yapacak da bunlar. Çünkü bunlar bu muhafazakar tüccarlar, sanayiciler daha realistler, daha gerçekçiler. Piyasa değerlerini daha önemseyen insanlar.
Evet. Hocam
bunlardan mühendislik çıkmaz.
Doğru. Ben sadece özetleme adına söyledim.
Genel olarak
şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi Türkiye'de siyaseten gerçekten bir çoğulculuk mümkün müdür? Çünkü geçmişte iktidar seçkinci cumhuriyetçilerin elinde diyelim. Tabirde böyle. Cumhuriyetin o seçkincilerinin elindeydi. O zaman her şey bizim olsun diyorlardı. Türkiye'deki dindarlar, muhafazakarlar eziliyordu. Şimdi iktidar bir şekilde dindarların, muhafazakarların elinde. Bu seçkinlerin, işte kendisi gibi düşünmeyen diğer cenahın ezildiğinden bahsediliyor.
Evet.
Avrupa'da da durum böyle hocam, işte sağ yeni bir siyasetin güçlenmeye başlandığından filan söz ediliyor. Gerçekten siyaseten hem dünya coğrafyasında hem Türkiye'de böyle bir şey mümkün mü hocam?
Bence pek mümkün değil. Yani bu çok istisnai bir dönem yaşanıyor. Biz bu dönemi merkeze alarak genelleştirme okumasını yapıyoruz ve hatalı. Gezi'den bu yana AK Parti daha sert, daha pozisyon alıcı, daha geri çekilen, daha kendi tabanını kendi içinde birleştiren bir siyasi tutuma yöneldi. Bu doğru. Daha içe kapalı.
Evet.
Fakat bunun genel olarak, bu genel olacak ve hep devam edecek demek yanlış. Neden bu oldu? Çünkü AK Parti darbe girişimleriyle karşılaştı. Gezi ile bitmedi, 17 Aralık'ta yine bu girişimle karşılaştı. AK Parti'yi sandık dışı yerinden etmek isteyen, ihtilal teşebbüsleriyle, kara propagandayla yerinden etmek isteyen güçler meydana döküldü ve AK Parti de buna karşı kendisini güvene almak için tehdit altında hissedince bu siyasete, daha doğrusu bu stratejiye yöneldi. Bu taktiklere yöneldi. Bu taktikler AK Parti'nin genel siyasi söylemleriyle bütünleşen bir şey değil. Geçici bir şey bence. Nitekim Başbakan'ın işte 2 gün önce Alevilikle ilgili yaptığı açıklamalara bakalım. Ya da Kürt sorunuyla ilgili, çözüm süreciyle ilgili ısrarlı demokratik tutumuna bakalım. Bütün bunlarla beraber düşündüğümüz zaman AK Parti'yi bu şekilde tanımlamak, iktidarı bu şekilde tanımlamak büyük bir haksızlık. Siyasi çoğulculuk şudur. Farklı siyasi eğilimlerin, düşüncelerin, kadroların toplum içinde var olması, hareket etmesi. Türkiye'de bunlar bugün var mı? Var. Seçime gidildiği zaman bütün partiler, BDP de başta olmak üzere, oldukça ideolojik, oldukça Türkiye'nin parçalanma sorununu gündeme getirebilecek özelliklere sahip olan, böyle bir bagajı olmasına rağmen seçime giriyor mu? Giriyor. Adayları seçilince görevlerini sürdürüyorlar mı? Sürdürüyor. Hükümet bunlara müdahale ediyor mu? Hayır. Dolayısıyla bir siyasal çoğulculuk var Türkiye. Ama AK Parti'nin kendi içindeki siyasetleri, stratejileri bir takım eleştirilere maruz, haklı eleştiriler kısmi olarak Ama dediğim gibi bunlar da bu AK Parti'ye yönelik tehdit edici girişimlerden kaynaklanıyor. Bu tehdit edici girişimler aşıldıktan sonra AK Parti'nin yine reformcu kimliğini birinci derecede öne çıkararak bunu tümüyle terk etmediğini iki gün önceki açıklamalarda da görüyoruz. Bunu yeniden sürdürecek AK Parti'ye. Şu görüşü bence doğru Nülüfer Gülen'in. Türkiye her şeyi Tayyip Erdoğan'la açıklama problemini yaşıyor bugün. Yani bu Tayyip Erdoğan'a büyük bir haksızlık. Her şeyi onunla açıklamak.
Omuzlarına da çok ciddi bir yük bindiriyor. Belki geriliyor.
Evet, karşı olanlar da onunla her şeyi açıklıyorlar. Bütün kötülüklerin sebebi Tayyip Erdoğan'mış.
Yanındakiler de sen olmasan bunlar olmazdı diye açıklamaya çalışıyorlar.
Yani hakikaten Tayyip Erdoğan'ın karizmasını biliyoruz. Tayyip Erdoğan'la ilgili ilk ciddi açıkçası Anadolu'nun karizması diye Yeni Şafak'a Tayyip Erdoğan içeri girdiği zaman yazan ve Tayyip Erdoğan'a Ümit Merit'in için okuduğu makaleyi yazan da benim açıkçası. Ama bugün baktığımızda Tayyip Erdoğan'a böyle çok aşırı bir anlam yüklenilmesi, olağanüstü anlamlar yüklenmesi hem Türkiye için hem AK Parti için hem Tayyip Erdoğan için büyük yanlışlıklar taşıyor bu. Türkiye bunu aşması, daha serin kanlı, daha gerçekçi okumalara yönelmesi gerekiyor. Kutuplaşma Tayyip Erdoğan üzerinde yapılmaya çalışılıyor. Bu çok büyük ve sorumlu bir şeydir. Yani bu kutuplaşmaları aşmanın yolu da hiçbir zaman aslında biz değiliz sizsiniz deyip topu taca atmakla çözülecek bir sorun değil. Kutuplaşma Türkiye'de medyada sorumlu, muhalefette sorumlu, iktidarda sorumlu, iş adamları da sorumlu. Herkes sorumlu bu kutuplaşmada. Herkesin kendisini sorumlu hissederek bu kutuplaşmayı nasıl giderebiliriz diye düşünmesi gerekir.
Evet. Yani hocam aslında AK Parti'nin izlediği siyaset kısmen çoğulcu bir siyasetti. Fakat işte gezi olayları, 17 Aralık'la başlayan süreç. Bir tepkisel karşıt bir cevaba kendini koruma güdüsüne yöneltti AK Parti'yi. Bunun geçici bir durum olduğunu kabul ediyoruz. Ardından tekrar işte o reformcu kimliğine, çözüm sürecine destek veren, belki daha sağlıklı bir ortamda bu Alevi meselesine de çözüm getirecek siyasetler üreteceğine inanıyoruz.
Evet.
Hocam çok teşekkür ederiz. Programın ikinci kısmında siyaset ve çoğulculuğu konuşacaktık ama kısmen dini çoğulculuğu da konuşmuş olduk hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün de 40 Ambar programının sonuna geldik. İlk bölümde Alevilik ve kutuplaşma konusunu ele almıştık. İkinci bölümde siyaset ve çoğulculuğu konuştuk. Hatta az önce ifade ettiğim gibi içine dini çoğulculuğu da karıştırmış olduk. Haftaya başka konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.